Şizofren, John Katzenbach, 32. ayrım.
Bir yerde bitirmek de gerek diye karşılık verdi Bütülil. Korkarım bu adamlardan bilgi almaya çalıştığımızda da bu olacak. Görüşmeleri bıktırıcı bulacağınızı düşünüyorum. Pek de dostça olmayan bir mahiyette gülümseyerek, neyse Bayan Jones, herhalde görüşmeleri olabildiğince çabuk başlamak istiyorsunuz diye ekledi. Bay Evans'la konuşayım, hatta belki Moses kardeşlere de söylerim, hastaları büronuza almaya başlarlar. Böylece en azından karşınızdaki engelin büyüklüğünü tam olarak anlamaya başlarsınız. Lucy, Doktor Gülptil'in akıl hastalığının kaprislerinden bahsettiğini biliyordu. Ama sözlerinden farklı anlamlar da çıkabilirdi. Başhekime gülümsedi ve başını onay anlamında salladı. Lucy, Amherst'e döndüğünde koca kara ile küçük kara birinci kattaki koridorda hemşire bölmesinin yanında onu bekliyordu. Yanlarında Peter ile Francis vardı. Sokağın köşesinde durmuş, bela çıkarmak için fırsat kollayan, canı sıkılan ergenler gibi duvara yaslanmışlardı. Ancak Peter'ın gözlerinin koridorda bir o yana bir bu yana gezinmesi, yanlarından geçen her hastanın her hareketini izleyip değerlendirmesi, sıkkın görünüşüyle çelişiyordu. Bay Evans'ı hemen göremedi. Onlardan istemek üzere olduğu şey aklına gelince böylesinin daha hayırlı olacağını düşündü. Ama ilk sorusunu hademelere sordu. Evans nerede? Koca karı homurdandı. Diğer binalardan birinden geliyormuş. Destek personel toplantısı varmış. Hemen burada olurmuş. Doktor başı arayıp dedi ki milleti içeri sokup sizinle görüştürecekmişiz. Listeniz varmış. Aynen öyle. Peki dedi küçük kara. Sizinle görüşmeye öyle istekli değillerse ne yapacağız? O seçeneği tanımayın. Ama aşırı heyecanlanırlarsa ya da kontrolden çıkmaya başlarlarsa yanlarına gelebilirim. Peki yine de konuşmak istemezlerse? Daha sorun çıkmadan sorun çözmeye başlamayalım. Tamam mı? Koca kara gözlerini devirdi, hiçbir şey demedi. Ama Francis, koca karının hastanede bulunma sebebinin çoğunlukla sorun çıkmadan öngörüp çözmek olduğunu biliyordu. Kardeşi ağır ağır göğüs geçirdi. Deneriz dedi. İnsanların tam olarak nasıl tepki vereceğini söyleyemem. Daha önce burada hiç böyle bir şey yapmadım. Belki de sorun çıkmaz.
Reddederlerse etsinler. Başka bir yolunu buluruz dedi Lucy. Sonra biraz öne eğilip sesini alçalttı. Bir fikrim var. Ama bana yardım etmeniz ve sır olarak saklamanız lazım. Kardeşlerin derhal birbirine baktığını gördü. Küçük kara ikisi adına da yanıtladı. Galiba bizden başımızı belaya sokabilecek bir ricanız olacak. Lucy yine başıyla onayladı. Pek de büyük bir bela olmayacağını umuyorum. Koca kara Lucy'nin sözlerinde bir espri yakalamış gibi koskocaman sırıttı. Zaten iyiliği isteyen hep pek de büyük bir şey istemediğini sanır. Neyse, sizi dinlemeye devam ediyoruz Bayan Jones. Evet demiyoruz, hayır da demiyoruz. Dinliyoruz sadece. İnsanları ikinizin birlikte alıp getirmesi yerine sadece birinizin gitmesini istiyorum. Güvenlik genellikle böyle transferlerde iki kişinin olmasını istiyor. İki yanda da birer kişi olmalı. Hastane kuralları böyle. Lucy adamlara yaklaşarak, o zaman size nereye varmak istediğimi açıklayayım dedi. Böylece sadece küçük gruptakiler duyabilecekti onu. Hastanede böyle davranmak muhtemelen gerekli değildi. Ama böylesi Lucy'nin zihnindeki minik kurnazlığa daha uygundu. Bu görüşmelerden bir şey çıkacağından çok umutlu değilim. Francis'e farkında olduğundan çok daha fazla bel bağlamış durumdayım dedi ağır ağır. Hademeler hemen Francis'e baktılar. Delikanlı aşık olduğu öğretmen tarafından seçilmiş gibi kızardı. Ama geçen gün Peter'ın da söylediği gibi somut kanıt eksiğimiz var. Bu meseleyi bir şekilde halletmek istiyorum. Artık koca kara da küçük kara da ilgiyle dinliyordu. Peter bir adım ileri çıkarak küçük grubu iyice daralttı. Lucy sizden istediğim diye devam etti. Ben bu hastalarla konuşurken yaşam alanlarının iyice aranması. Hiç dolaplarla yatakları didik didik aradınız mı? Küçük kara başıyla onayladı. Elbette Bayan Jones. Bu güzide meslekte ara sıra yapmamız gerekir onu da. Lucy konuşma isteğini güçlükle bastırır gibi görünen Peter'a hızla göz attı ağır ağır.
Bir de aslında Peter'ın bu araştırmalara katılmasını istiyorum dedi. Yani baş olarak. Kademeler bakıştı, sonra küçük kara söze girdi. Peter'ın ceketine kocaman bir çıkış yok etiketi dikili Bayan Jones. Bu da özel durumlar hariç Amherst binasından çıkmasının yasak olduğu anlamına geliyor. Özel durumların ne olduğunu Doktor Gulptil ile Bayan Evans belirliyor. Evans da onu bir kere bile şu kapıların dışına salmadı. Lucy kefalet duruşmalarında yargıcın karşısında takırdığı tavırla firar tehlikesi mi var diye sordu. Küçük kara başını iki yana salladı. Vaka dosyasına Evans yazmış. Aslında daha çok ceza gibi. Çünkü güzide eyaletimizin sizin yaşadığınız kısmında ciddi bir suçtan sorumlu tutuluyor. Peter buraya mahkemenin emriyle değerlendirme için yollandı. Gömleğindeki çıkması yasaktır etiketi de değerlendirmeye dahil sanıyorum. Bir olur yok mu? Yeter kadar önemliyse her şeyin oluru bulunur Bayan Jones. Peter suskunlaşmıştı. Francis yine onun konuşmak için can attığını ama aklını kullanıp çenesini kapalı tuttuğunu gördü. Daha ne koca karının ne kardeşinin Lucy'nin isteğine hayır demediğini fark etmişlerdi. Küçük kara alçak sesle ''Bu iş için neden Peter lazım Bayan Jones?'' diye sordu. ''Neden sadece kardeşim ya da ben yetmiyoruz?'' Lucy belki fazlaca atak davranarak ''İki nedeni var.'' dedi. Birincisi bildiğiniz gibi Peter iyi bir araştırmacıydı. Nereye nasıl bakacağını, ne arayacağını ve kanıt bulursak nasıl davranacağını biliyor. Ayrıca adli kanıt toplama eğitimi almış olduğu için senin ya da kardeşinin gözünden kaçabilecek bir şeyler bulacağını umuyorum. Küçük kara dudaklarını büzdü. Bu hafif hareketle Lucy'nin sözlerindeki doğruluk payını kabul etmiş oldu. Lucy bundan cesaret alarak devam etti. Bir sebebi daha var. Ne sizi ne de kardeşinizi buradaki olaylar yüzünden güç duruma düşürmek istemiyorum. Diyelim ki arama esnasında bir şey buldunuz. Gulptil'le haber vermek zorundasınız. O da gelip kanıt kontrol edecek. Kanıt muhtemelen ya kaybolacak ya da berbat olacak. Peter, tırnak açıyorum. Bir şey bulursa bulsun, sonuçta hastanedeki delilerden biri. Bulduğu yerde bırakır, bana haber verir, yasal bir arama izni çıkarırız. Unutmayın, polisin gelip tutuklama yapmasının gerekeceği bir zaman geleceğini umuyorum. Araştırmanın bütünlüğünü, artık ne kadarı kaldıysa korumak zorundayım. Nereye varmaya çalıştığımı anlayabildiniz mi beyler? Koca kara kahkaha attı ama ortada akıl hastanesinde araştırma bütünlüğü kovalamaktan başka espri yoktu. Kardeşi elini başına koydu. Of Bayan Jones, bence bu işler bitmeden başımıza okkalı bir bela gelecek. Lucy iki adama gülümsemekle yetindi. Dişlerini ortaya koyan bu geniş gülümseme, gözlerindeki pırıltı, davetkar bakışla birleşince hem ihtiyaç duyduğu hem de incelikli bir komploya işaret ediyordu. Bu Francis'in dikkatini çekti. Hayatında ilk defa güzel bir kadının ricasını reddetmenin ne kadar zor olduğunu düşündü. Herhalde adil değildi ama yine de gerçekti. İki hademe bakışıyordu. Biraz sonra küçük kara omzunu silkip Lucy Jones'a döndü. Haydi yine iyisiniz Bayan Jones. Kardeşimle elimizden ne gelirse yapacağız. Evans'la hap yutturanın sakın haberi olmasın. Durdu, tepelerine kısa bir sessizliğin asılmasını bekledi. Peter, gel seninle baş başa bir konuşalım. Bir şeyler buluruz belki, aklımda bir fikir var. Koca kara, ne aramamız gerekiyor ki zaten diye sordu. Bu soruyu Peter yanıtladı. İlk akla gelen tan lekeli giysiler ya da ayakkabılar. Sonra bir yerlerde bir bıçak ya da el yapımı bir silah olmalı. Her neyse, muhtemelen acayip keskin. Çünkü hem eti hem kemiği kesmiş. Ayrıca bir takım anahtar arıyoruz. Çünkü bizim melek her nasılsa kilitli her yere her ihtiyacı olduğunda girebiliyor. Kapılar ona pek bir şey ifade etmiyor. Bizi sırrı hapse attıran cinayet hakkında daha çok bilgi bulmaya yönlendirecek herhangi bir şey. Ya da Lucy'nin dikkatini çeken, diğer suçlara işaret eden herhangi bir şey. Belki bir kadın giysisi. Ama hala kayıp olan delillerden biri var ki, işte onu bulmamız çok faydalı olur dedi. Aslında onları demeliyim. Koca kara neymiş onlar diye sordu. Dört parmağın kesik uçları dedi Peter soğuk soğuk. Prenses, Lucy'nin küçük bürosunda rahatsızca kımıldandı. Bay Evans'ın kendisine attığı bakışlardan kaçınmaya çalıştı. Odada dışarıdaki sıcaklık artarken, kaloriferde kapatılmamış gibi yapış yapış, hastalıklı bir sıcak ve ağır bir sessizlik vardı. Prenses Lucy'ye baktı ve hasta dosyalarından biriyle uğraştığını gördü. Elle çiziktirilmiş notlarla dolu sayfaları karıştırıyor, arada sırada sağ elinin tuttuğu sarı kağıttan not defterine kendisi bir iki not alıyordu. Prenses'in burada bulunmaması gerekiyor Bayan Jones. Doktor Gulptilil izin vermiş olabilir. Siz de yardımı dokunacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama bence yine de bir hastayı bu olaya ne derece olursa olsun karıştırmak son derece yakışıksız. Sağlayabileceği içgörüler benim ya da işlemlere dahil edilecek diğer hastane personelinden çok daha cahilce olacaktır. Evans'ın sesi duymazdan gelinemeyecek kadar tafralı çıkıyordu. Prenses adamın her zamanki tenor sesiyle konuşmadığını fark etti. Bay Kötü genellikle alaycı, rahatsız edici, aralarındaki farkın altını çizen bir ses tonuyla konuşuyordu. Prenses Bay Evans'ın uzun, klinik ve özenli sözcüklerden oluşan kelime dağarcığını hastane yönetimi toplantılarında açtığından şüpheleniyordu. Önemli biriymiş gibi konuşmanın önemli biri olmakla aynı şey olmadığını fark etti. İçinde her zaman onay korusu sesini yükseltti. Lucy başını kaldırıp bakalım nasıl olacak diye verdi. Sorun çıkarsa değiştiririz. Sonra yine dosyaya gömüldü. Ancak Evans ısrar etti. Peki o burada bizimleyken öbürü nerede olacak? Peter mi diye sordu Francis. Lucy yine başını kaldırdı. Ona da bu soruşturmanın ayak işlerini yapma görevini verdim dedi. Resmiyete tam uymasak da sıkıcı fakat yapılması şart olan işler var. Geçmişteki mesleğini göz önünde bulundurarak Peter'ı bunlara son derece uygun buldum. Cevap Evans'ı yatıştırmış gibiydi. Francis, Lucy'nin gayet zekice bir karşılık verdiğini düşündü. Belki yaşı biraz daha ilerlediğinde yalan söylemeden tam doğru da olmayan yanıtlar verebilmeyi öğrenirdi. Huzursuz sessizlik birkaç saniye daha sürdü. Sonra kapı çalındı ve ardına kadar açıldı. Kapıda yanında duran adamı cüceleştirmekte olan koca kara duruyordu. Prenses adamı üst kat yatakhanesinden tanıyordu. Koca kara sırıtarak bu Bay Griggs dedi. Listenin ilk sırasında. Devasa eliyle adamı hafifçe içeri itti, sonra duvara çekilip kollarını göğsünde kavuşturdu. İzleyip dinleyebileceği bir pozisyon aldı. Griggs odanın ortasına kadar yürüyüp tereddütle bakındı. Lucy bir sandalye gösterdi. Böylece hem Francis'in hem Bay Kötü'nün adamın sorulara vereceği tepkileri görebileceği bir yere oturtmuş oldu onu. Griggs, sırım gibi kaslı bir adamdı. Orta yaşlıydı, kelleşmeye başlamıştı. Parmakları uzun, göğsü içeri göçüktü. Sözlerinin çoğunu astım hırıltısı eşlik ediyordu. Odanın bir o köşesine bir bu köşesine atlayan gözleri onu uzaklardaki bir tehlikeyi sezerek başını kaldıran bir sincap hali veriyordu. Sararmış, yamuk dişli ve altında raptiye varmış gibi yerinde duramayan bir sincaptı. Lucy delip geçen tek bir bakış attı, sonra rahatladı, bacaklarını öne uzatırken sıkkın bir tavır takındı. ''Beni buraya neden getirdiniz?'' diye sordu. Lucy derhal yanıtladı. Farkına varmış olabileceğiniz üzere geçtiğimiz hafta bu binada stajyer hemşirenin öldürülmesi olayı hakkında bazı şüpheler ortaya atıldı. Sizin bu olaya ışık tutabileceğinizi umuyorum. Sesi rutin, sıradan bir şey anlatılmış gibiydi. Ama Francis Lucy'nin duruşundan ve gözlerinin hastaya kilitlenişinden ilk bu adamın seçilmesinin bir sebebi olduğunu görebiliyordu. Dosyasındaki bir şey, Lucy'ye huzursuz edici bir ümit vermiş olmalıydı. Yerinde kımıldanıp elini havada salladı. Artık gidebilir miyim? Lucy önüne koyduğu dosyada bipolar, depresyon gibi sözcüklerin yanında antisosyal eğilimler ve öfkesini kontrol etmede güçlük teşhislerini okuyabiliyordu. Griggs, sorunlardan bir demet diye düşünüyordu. Ayrıca barda içki ısmarladığı bir kadın teklifini reddettiği için onu jiletle yaralamıştı. Sonra onu tutuklayan polislere şiddetle karşı koymuştu. Hastaneye geleli daha günler olmadan da hastanede kendisini ilaç almaya, kanını değiştirmeye ya da diğer hastalara neredeyse her gün ezet etmeye bırakmaya zorlayan kısa sarı ile diğer bazı kadın hemşirileri, belirsiz ve detaylandırılmamış ancak ağırlığından şüphe olmayan cezalarla tehdit etmişti. Her bir olay titizlikle vaka dosyasına işlenmişti. Ayrıca savcıya kimliği bilinmeyen seslerin kendisine kanını jiletlemesini telkin ettiğini ısrarla söylediği, böylece hapse atılmak yerine Western State Hastanesi'ne yollandığı not edilmişti. Gülpdil'in el yazısıyla yazılmış bir başka girdi, bu iddianın doğruluğunu sorguluyordu. Kısacası hiddet ve yalan dolu bir herifti. Bu da onu Lucy'nin açısından ideal bir aday haline getiriyordu. Lucy gülümsedi. Elbette dedi. Neyse, cinayet gecesi. Briggs, Lucy'nin sözünü kesti. Yukarıda uyuyordum. Bütün gece de uyudum. Bize ne bok veriyorlarsa onun etkisiyle 2.80 devrilmiştim. Lucy duraklayıp önündeki sarı kağıttan not defterine baktı. Sonra bakışlarını kaldırıp hastaya genetledi. O gece ilaç almayı reddetmişsiniz. Dosyanıza not düşürmüş. Briggs ağzını açtı, tam bir şey söyleyecekti ki durdu. Bilmiyor musun dedi. İstemiyorsun diye sana o ilacı vermekten vazgeçmiyorlar. Sadece bunun gibi bir ayı geliyor, elini sallayarak koca karıyı işaret etti. Francis Briggs'in adamın koca cüssesinden korkmasa çok daha hakaretamiz bir söz kullanacağını açıkça fark etti. Ve zorla yutturuyorlar. Ben de yuttum. Birkaç dakika sonra rüyalar alemindeydim. Stajyer hemşireyi sevmiyordunuz değil mi? Briggs sırıttı. Gizlisi saklısı yok. Hiçbirini sevmem. Neden? Bize caka satmaktan hoşlanıyorlar. Emirli iş yaptırıyorlar. Sanki insan değiliz biz. Briggs biz ve değiliz demişti ama Francis onun aklında kendinden başka bir çoğulluk olduğunu sanmıyordu. Lucy kadınlarla dövüşmek daha kolay değil mi diye sordu. Hasta omuz silkti. Yine koca karıyı işaret ederek sence onun dengi miyim diye sordu. Lucy adamın sorusunu yanıtlamak yerine biraz öne eğildi. Kadınları sevmiyorsun değil mi? Briggs biraz diş gösterdi ve alçak, hırçın bir sesle sana pek bayıldığım söylenemez dedi. Kadınların canını yakmayı seviyorsun değil mi diye sordu Lucy. Briggs hırıltılı hırıltılı güldü ama yanıt vermedi. Lucy kendi sesini titretmeden soğuk soğuk konuşarak aniden yön değiştirdi. Kasım'da neredeydin diye sordu aniden. 16 ay kadar önce yani. Ha? Duydun. O kadar eskiyi kim hatırlayacak? Hatırlamakta sorun mu yaşıyorsun? Yaşıyorsan hemen bulduruvereyim. Briggs oturduğu yerde kımıldanarak biraz zaman kazandı. Francis adamın sisin içindeki tehlikeyi görmeye uğraşıyormuş gibi hızla çalıştığını görebiliyordu. Springfield'de bir şantiyede çalışıyordum dedi. Yol yapımı ekibindeydim. Köprü tamir ediyordum. Rezil işti. Concord'a gittin mi hiç diye sordu Lucy. Concord mu? Duydum beni. Hayır hiç gitmedim. Orası eyaletin ta öbür ucunda.
İnşaat ekibindeki şefini aradığımda bana şirketin kamyonetini kullanma izni olduğunu söylemeyecek değil mi? Seni o kamyonetle Boston civarına işlere yolladığını da söylemeyecek değil mi? Briggs şaşalamış, korkmuş görünüyordu. Bir anlığına kuşkuya kapılmıştı. Hayır dedi. O kolay işleri diğer elemanlara verirlerdi. Ben çukurlarda çalışırdım. Lucy birden suç mahalli fotoğraflarından birini eline aldı. Francis bunun ikinci kurbanın cesedine ait olduğunu gördü. Lucy kalkıp masanın üstüne yaslandı. Fotoğrafı Briggs'in burnuna soktu. Bunu hatırlıyor musun diye sordu sertçe. Bunu yaptığını hatırlıyor musun? Hayır dedi Briggs. Sesindeki efeleğin birazı gitmişti. Kim ki o? Sen söyle. Hayatımda görmedim. Bence gördün. Görmedim. Çalıştığım yol yapım ekibinin herkesin her tanrının günü nerede olduğunu gösteren kayıtlar tuttuğunu biliyorsun. Yani Concord'a gittiğini kanıtlamak benim için kolay olacak. Tıpkı hemşirenin öldürüldüğü gece ilaç almadığını gösteren not gibi. Alt tarafı kırtasiye işi. Boşlukları doldurmak yetiyor. Şimdi baştan alalım. Bunu sen mi yaptın?
32. ayrımın sonu sayfa 267, devamı 33. ayrımda.